6. Ayrım. Duraladı. Atatürk'ün açıkça kendisini hedef aldığını anlamıştı. Sustu. Atatürk konuşmayı sürdürdü. Şakir, senin bakanlığına Öteber'i satıyormuş, öyle mi? Evet paşam. Öyleyse sana kim bilir neler vermiştir. Kazın geleceği yerden tavuk esirgenmez demişler. Peker'in yüzü önce karaya, sonra ala kesti. Kaskatı dondu sandalyesinde. Kılıç Ali evinde gelişen olaydan üzgün, kafasından söz arıyor ama bir türlü bulamıyordu. Ortam havadan masanın ortasına bir buz kalıbı düşmüş gibi soğuğu verdi. Herkes şaşkın, herkes suskundu. Atatürk tabakayı aldı, Bekir'e verdi. Salih Bozoğa, sen ne güzel Rumeli türküleri söylersin. Hadi söyle bir tane. Aman paşam, bu sesle mi? Ne olmuş sesine? Sesime bir şey olmamış ama siz ben söyleyeyim de insanlar kulaklarını tıkasınlar mı istiyorsunuz? Hadi nazlanma. Salih Bozok bozuk düzen sesiyle okumaya başladı. Pencere açıldı Bilal Oğlan, piştol patladı. Varın bakın Bilal Oğlan yine kimi hakladı. Atatürk'ün çok sevdiği türkülerden biriydi bu. Kendisi de Salih ile birlikte söylüyor, masanın havası yavaş yavaş düzeliyordu. Ama Peker, Salih'in başladığı Bilal Oğlan türküsünden de ayrıca alınmıştı. Sofrada bir piştov patlamış ve Bilal Oğlan'ın kendisini haklamış olduğunu bu türküden sezinliyordu. Sofra, çeşitli konularla gece yarısını aşkın bir saate kadar sürdü. Herkes olup biteni kafasından çıkarmış gibi görünüyordu ama Recep Peker hep susuyor, hep önüne bakıyordu. Saat gecenin birine doğru Atatürk, ''Haydi arkadaşlar'' dedi ve hep birden kalkıldı. Kılıç Ali konuklarını geçiriyordu. Peker de onun gibi yaptı ve herkes ayrıldıktan sonra baş başa kaldılar. Konuşmadan birbirlerinin yüzüne bakıyorlardı. Kılıç Ali, ''Bir kahve ister misiniz Recep Bey?'' diye sordu. Recep Peker kararlı bir insan tutumu içinde konuştu. ''Hayır, bana bir viski ver Ali Bey, biraz konuşalım.'' Recep Peker bir yandan viskisini yudumluyor, bir yandan Kılıç Ali'ye anlatıyordu. Çok üzgünüm. Gazi böyle bir davranışı bana reva görmemeliydi. Ama olayı yorumladım ve problemi çözdüm. Rüşvet suçlaması kullanılan bir bahaneden başka bir şey değil. Atatürk benim rüşvet yemeyeceğimi bilmez mi? Bilir. Eski bir arkadaşı yakınlık gösterip Avrupa'dan gelirken bir armağan getirmiş. Bu armağan karşılığı kendisinden bir şey istemiş mi? Hayır. Nasıl rüşvet olabilir bu? Ama Şakir için ortalıkta gezen dedikodulardan yararlanıp eskiden beri kafasında olan bir işi bitirmek istiyor. Sen benim yerimde olsan ne yapardın Ali Bey? Hemen istifa ederdim. Neden? Atatürk'ü iyi bilirim. Bu sana haklı ya da haksız bir ihtar. Atatürk'ün güvenmediği bir insan olarak bakanlık yapamam ben senin yerinde olsam. Haklısın ama böyle bir suçlamadan sonra istifa etmek kuşkuların haklı olduğunu benimsemek değil midir? Bu kadar insanın yanında yapılan bu çıkış yarın bütün yurtta duyulmayacak mı? İstifa etmezsen neyi kurtarmış olursun? Onurumu. Hiç değilse kendimden kuşkulu olmadığımı göstermiş olurum. O tabii sizin takdir edeceğiniz bir iş. Peker bir süre konuşmadan uzun uzun düşündü. İçkisini yeniledi. Neden sonra? Milli Savunma Bakanlığı'nda köklü girişimlerim oldu. Bunların memlekete faydalı olduklarına inanıyorum. Ben başka bakan arkadaşlarım gibi her şeyi Atatürk'e şirin görünmek, böbürlenmek, aferin almak eğiliminde değilim. Ama inanıyorum ki girişimlerimi kendisine ulaştırsaydım benim için daha başka türlü düşünecekti. Gazi'nin bunları duymadığını mı sanıyorsunuz? Hepsini bilir. Pek sanmıyorum. Bilseydi böyle davranmazdı. Yahut da kendisine yanlış bilgi veriyorlar. Peki, yarın git kendisiyle yüz yüze konuş. Açık konuşmaktan ne kadar hoşlandığını bilirsin. Bak, sana bir şey daha anlatayım Ali Bey. Gazi benim Milli Savunma Bakanı olmamı kabine kurulurken de hoş karşılamamıştı. Hatta Başvekil İsmet Paşa'ya bir binbaşının koskoca generalleri karşısına almasını ordu iyi karşılar mı diye sormuş. Başvekil de ordu Milli Savunma Bakanı'nın şahsında hükümeti görecek kadar dikkatlidir diye karşılık vermiş. Böylece ben Milli Savunma Bakanı olmuşum. İsmet Paşa'dan dinledim bunu. Bir hayli zaman sonra söyledi. O zaman kendisine keşke direnmeseydiniz paşam dedim. Gazi Paşa bu noktada haklı olabilir. Gecikmeden istifa edeyim dedim. İsmet Paşa kesinlikle direndi. Bu yüzden bakanlıkta kaldım. Şimdi istifa etsem İsmet Paşa buna ne diyecek? Etmesem Atatürk'le ilişkilerimiz ne olacak? Bugün yapacağım istifa yalnız beni değil kabineyi de güç duruma düşürebilir. Velhasıl çıkmazdayım. Recep Peker, Kılıç Ali'ye söylediklerinin yarın Atatürk'ün kulağına gideceğini bilerek, belki de hesaplayarak konuşuyordu. Sonunda üçüncü kadehini de bitirdi ve kesin konuştu. İstifa edeceğim. Kalktılar. Vakit hayli ilerlemişti. Kılıç Ali bu saatten sonra eve gitmesinin doğru olmadığını, kendisinde kalmasını diretti. Peker kabul etti. Odalarına çekildiler. Kılıç Ali, Peker'in istifasından Atatürk'ün memnun olacağını bildiği için onu alıkoyduğuna seviniyordu. Yarın Peker istifasını verecek, o da durumu Atatürk'e duyuracaktı. Evde sabahleyin ilk kalkan Recep Peker olmuştu. Belki hiç uyumamış, belki pek az uyku ile erkenden uyanmıştı. Kahvaltı masasına oturdu ve geniş tutulmuş bir kahvaltıyı lokmalaya yudumlaya başladı. Neden sonra Kılıç Ali uyandı. Konuğunun kahvaltı masasında olduğunu görünce elini yüzünü yıkayıp yanına oturdu. Konuğunun iyi uyuyup uyumadığını sordu, nazik bir ev sahibi olmaya dikkat ediyordu. Peker bütün sorularına olumlu karşılıklar verdi. Kahvaltı bitmişti. Koltuklara çekilip sigaralarını tellendirdiler. Neden sonra Kılıç Ali, şimdi ne yapalım dedi. Recep Peker rahat bir sesle, bakanlığa gideceğim dedi. Kılıç Ali gözlerini Peker'in yüzünde dolaştırıyordu. Bu bakanlığa gideceğim ne demekti? Öteberimi toplayıp ayrılacağım demek mi? Yoksa gidip işime başlayacağım demek mi? Fakat o kadar rahat bir sesle bunları söylemişti ki Kılıç Ali konuğuna sormak zorunda kaldı. Yani istifa edeceksin? Hayır, etmeyeceğim. Kılıç Ali hala sabah mahmurluğunu sırtından atamamıştı. Sordu. Demek akşamki kararını değiştirdin. Evet. Tabii senin kararına bağlı bir iş. Recep Peker gülüyordu. Ayrıldıktan sonra Kılıç Ali Çankaya'ya çıktı ve doğru Atatürk'ün yanına gitti. Atatürk tıraş olmuş, banyosunu almış, masajını yaptırmış, giyiniyordu. Atatürk'ün yatak odasına teklifsiz giren birkaç kişiden biriydi Kılıç Ali. Atatürk, anlat bakalım dedi, ne oldu akşam? Kılıç Ali gece konuştuklarını, sabahleyin değişen fikri, Recep Peker'in gözünün içine bakarak gülüşüne kadar bir bir anlattı. Atatürk dikkatle dinliyor, arada bir diyordu. Böyle dediği yerler sözün altını çizdiği yerlerdi. Kılıç Ali konuşmasını bitirince, demek böyle dedi. İstifa etmeyecekmiş. Pekala, etmesin. Bir Milli Savunma Bakanı da kolundan tutulup atılmaz ya. Gerisi kendi bileceği iştir. Bunu söylerken Atatürk de sabahleyin Recep Peker'in yaptığı gibi Kılıç Ali'nin yüzüne bakarak gülüyordu. O akşam Bakanlar Kurulu üyelerini tek tek özel olarak Çankaya'ya çağırtmıştı. Yalnız çağrılanların içinde Recep Peker yoktu. Olayı daha sabahtan duyan İsmet Paşa bu akşamki Çankaya davetinin Recep Peker'le ilişkili olacağını hemen kestirmişti. Peker'i telefonla aradı ve kendisinden köşke davetli olup olmadığını öğrendi. Sofra olaysız geçti. İsmet Paşa neşesizdi ama belli etmemeye çalıştı. Sofra dağılırken geriye kaldı. Atatürk'e bir görüşülecek iş vardı. Bu akşam mı uygun görürsünüz yoksa yarın mı arz edeyim? İş? Hay hay hemen. İsmet Paşa'nın ayrılmalarını beklediği Salih Bozok, Kılıç Ali ve Nuri Jonker'e baktığını görünce gel dedi. Şu odada rahat rahat görüşürüz. Atatürk'le birlikte odaya girdiler. Evet. Şu Recep Bey'in işi. Ha, şu dün akşamki olay. Dedikodu göklere çıkmış. Şakir'le yedikleri içtikleri ayrı gitmiyormuş. Bir bakan, bakanlığının müteahhidiyle bunca içli dışlı olur mu? Mesele bu. Dikkatini çektim. Sana bir densizliğini daha anlatmıştım değil mi? İsmet Paşa, evet paşam diyerek karşılık verdi. Atatürk'ün sözünü ettiği densizlik hikayesi şöyledir. Sovyet Rusya'dan yüksek rütbeli birkaç general memleketimize gelmiş ve konukların onuruna ordu evinde bir yemek düzenlenmişti. Recep Peker, Milli Savunma Bakanı olarak ev sahipliği yapıyor, masaları dolaşıyordu. Bu sırada masalardan birinde general İzzettin Çalışlar'ı görünce özel dostlukları olduğu için çenesinin altını kaşımıştı. Atatürk bunu gördü ve elinde içmekte olduğu kahveyi öfkesinden tabağına döktü. Ertesi gün İsmet Paşa'yı acı acı konuştu. Recep Peker'in dün akşam yaptığını gördünüz mü? Bir binbaşı efendisi olan Recep Peker nasıl olur da bir paşanın yüzünü okşar, gıdısını eller, ona hal hatır sorabilir. Bu binbaşı efendisi haddini bilmeli. Demek ki fazla şımarmış. İşte İsmet Paşa, evet paşam derken bütün bunları düşünüyor, CHP Genel Sekreteri olarak siyasi gücü olan bir insanı Milli Savunma Bakanlığı'na da getirmek suretiyle ona bir de ordu gücü katmasının nasıl bir yanlış olduğunu tıpkı Atatürk gibi anlıyordu. Onun Recep Peker'e güveni vardı. Fakat Atatürk de güçlerin birleşmesinden, büyümesinden hoşlanmıyordu. İsmet Paşa Atatürk'e "Evet paşam" diye konuşmasını sürdürdü. Ben dikkatini çekmek için Milli Savunma Bakanlığı'nın onaylanması sırasında söylediklerinizi de kendisine aktardım. Bakanlıkta girişimleri çok başarılı bir arkadaşımız. Kıyamıyorum da. Ancak gerek dün akşamki konuşmanız, gerekse bu akşam kendisini sofradan ayırmanız geniş yankılar yapacak. İstifa etmesi dedikoduları daha da pekiştirir, hükümeti yıpratır. Acaba bana biraz zaman tanıyabilir misiniz? Elbette, istediğin kadar. Endişelerine hak veriyorum. Nasıl bir çare düşünürsün? Hükümet olarak istifa etmek. Anladım, uygundur. Ben Recep'in durumunu düzeltirim, hiç merak etme. Gerçekten Atatürk ertesi akşam arkadaşlarını alıp Recep Peker'in evine gitti. Onunla bol bol konuştu. Milli Kurtuluş günlerine ait hikayeler anlattı ve pek dost ayrıldılar. Bir süre sonra da başvekil günün şartlarına uygun yeni bir kabine kurulması için istifa etti ve yeni kurduğu kabineye Recep Peker'i almadı. Doktor Reşit Galip devrimler konusunda Atatürk'le çatışıyor. 1931 yılının Ağustos'u. Dolmabahçe Sarayı'nın üst katı salonunda bir sofra kurulmuş. Masada Atatürk arkadaşları ile beraberdir. Şükrü Kaya, Salih Bozok, Nuri Conker, Recep Zühtü, Kılıç Ali, Tevfik Rüştü Aras, Asaf İlbay ve Doktor Reşit Galip. Doktor Reşit Galip daha sonra 1932'de Milli Eğitim Bakanı olmuştur. Mesleği doktor olduğu halde daha çok dil tarih ve İslamiyet konularında yazdığı yazılarla tanınır. Sağlam bir devrimcidir. Atatürk devrimleri üzerindeki titizlikleriyle ayrı bir ün yapmıştır. Kişiliği olan bir insandı. İnandığı fikirleri karşısında kim olursa olsun daima sonuna kadar savunmuştur. Atatürk, Doktor Reşit Galip'in bu niteliklerine önem verdiği için sık sık sofrasına çağırırdı. Doktor Reşit Galip, CHP Parti Meclisi üyesi olarak halk evleri denetliyor ve yönetiyordu. Halk evlerinin temelinde Reşit Galip'in büyük emekleri yatar. Sofrada Atatürk halk evlerinin çalışmaları üzerinde bilgi almak istedi. Reşit Galip, "Halktan büyük ilgi görüyoruz paşam" diye söze başladı. Yurdun dört bir yanında yeni halk evleri yapıları yükseliyor. Kitaplıklar kuruluyor, devrim gençleri köylere kadar uzanan imrenilecek çalışmalar yapıyorlar. Davayı halk ve gençlik kavradı. Ama üzülerek söyleyeyim, yakın arkadaşlarımıza ne yazık ki bir türlü anlatamıyoruz. Atatürk dikkat kesilmişti. Kim bu yakın arkadaşlarımız dediklerin? Mesela Milli Eğitim Bakanı. Atatürk duraksadı. Milli Eğitim Bakanı Esat Mehmet Bey'di. Atatürk'e hocalık etmişti. Yaşlı ve tecrübeli bir insandı. Devrimlere ve Atatürk'e bağlıydı. Peki Esat Bey hangi davanızı anlamadı? Doktor Reşit Galip heyecanlı konuşan bir insandı. tiyatronun insanlık tarihindeki yerini anlatmakla söze başladı. Devrimlerin halka anlatılmasında tiyatronun ne deyin önemi olduğunu belirtti. Sonra, biz halk evlerinde kurduğumuz tiyatro kollarıyla hem bu sanat dalını yurtta geliştirmek hem devrimlerimizi bu yolla halkın vicdanına yerleştirmek istiyoruz. Erkek eleman bol, ancak kadın eleman sıkıntısı çekiyor kollarımız. Bu konuda aydın öğretmenlerimizden yararlanmayı düşündük. Milli Eğitim Bakanı'na başvurduk. Kadın öğretmenlerimizden halk evleri sahnelerine görev almak isteyenlere izin vermelerini rica ettik. Bakan isteğimizi reddetti. Neden? Çocuklarımızı okutan bir öğretmen sahneye çıkarsa halk ona oyuncu dermiş ve eğitim gücü eksilirmiş. Bu kokuşmuş kafalarla devlet yürütülemez. Reşit Galip içkiliydi ama içkili olduğu için böyle konuşmuyordu. Üslubu buydu. Devrim konularında son derece ölçüsüz ve kırıcı oluyordu. Ancak sözünü ettiği önce bir bakan, sonra da Atatürk'ün hocasıydı. Atatürk kaşlarını çattı. Sözlerinizde daha ölçülü ve müsamahalı olunuz Reşit Galip. Reşit Galip'in devrimci tutkusu şahlanmıştı. Sesini daha da yükselterek konuşmayı sürdürdü. Devrimci devrimcidir. Devrimci olmayan da devrimci değildir. İnsanlar bir yaştan sonra ister istemez tutucu olurlar. Mecliste bunca genç, idealist, bakanlık yapacak yetenekte insan varken böyle yaşlı kişileri Milli Eğitim Bakanı yapmak hatadır. Esat Bey yeteneklidir, davamıza inanmıştır ve benim hocamdır. Beni okutmuş olması sence bir değer taşımıyor mu? Kusura bakma paşam, taşımıyor. Okuttuklarının içinde sizin gibi bir devrimci çıkmış ama kim bilir nice tutucu da çıkmıştır. Bu masada hocama ve bir Milli Eğitim Bakanına hakaret etmene müsaade edemem. Devrimleri korumak için sizden müsaade istemiyorum. Hatayı yapan siz de olsanız sizi de eleştiririm. Roznuvar'a verdiğiniz 15 bin liralık kredi mektubu da siz yaptınız diye hata olmaktan çıkmaz. Sofrada soluk yoktu. Bütün masa, salon, saray susuyordu. Bugüne değin hiçbir kimse Atatürk'te böyle bir konuşmaya girmemiş, buna girmeyi aklının köşesinden bile geçirmemişti. Bütün gözler Atatürk'e dönüktü. Şükrü Kaya, Reşit Galip'in eteğinden çekti ama çok geç kalmıştı. Atatürk, "Fazla alkol almış olacaksınız, biraz dinlenseniz iyi olacak, buyurun istirahat edin," dedi. Sofrada bir ferahlama oldu. Reşit Galip bu söz üstüne sofradan kalkıp gidecek, havada böylece düzelecekti. Ama kimsenin beklemediği bir şey oldu. Reşit Galip kılını bile kıpırdatmadan Atatürk'e direndi. Burası sizin değil, milletin sofrasıdır. Milletin işlerini görüşüyoruz. Burada oturmak sizin kadar benim de hakkımdır. Bir deprem sonu sessizliği çöktü masaya. Atatürk sinirlerini yenmeye çalışarak ve de gülümseyerek ayağa kalktı. Peçetesini masaya bıraktı ve Reşit Galip'e "Öyleyse ben ayrılırım." dedi ve salondan çıktı. Sofradakiler hemen Atatürk'ün arkasından salonu birer ikişer bıraktılar. Recep Zühtü ile Kılıç Ali Reşit Galip'in başucuna gelmiş, az sonra içeri giren başyaver Atatürk'ün buyruğunu getirdi. Reis Cumhur Hazretleri kendileri varmış gibi sofranın sürmesini arzu ediyorlar. Ama gidenler dönmemiş, kalanlar da çekilip gitmişti. Reşit Galip elindeki boş kadehi dişleriyle kemiriyor, anlaşılmaz sözler mırıldanıyordu. Kılıç Ali bir ara, "Hadi doktor, çıkalım biraz hava alırız," dedi. Reşit Galip bu öneriye hiç karşılık vermedi. Sofraya hizmet eden garsona seslendi. "Çelebi, bana bir rakı ver." Garson güç durumdaydı. Recep Zühtü ile Kılıç Ali içki vermemesi için kendisine işaret ediyorlardı. Çaresiz bir sesle, "Kilerci uyumuş efendim. Elimizde de hiç içki kalmadı." Reşit Galip acı acı güldü. "Demek bana verilecek bir kadeh rakı bile kalmamış. Eh, ne yapalım?" Kılıç Ali'ye döndü. "Hadi, dediğini yapalım bari." Zorlukla ayağa kalktı. Kılıç Ali ve Recep Zühtü kollarına girdiler, merdivenleri indirdiler ve sarayın alt katındaki odalardan birine Reşit Galip'i yatırdılar. Akşamki olay ertesi sabah sarayda bomba gibi patlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Tevfik Bıyıklıoğlu erkenden kalkmış, Atatürk'ün uyanmasını bekliyordu. Bu arada kendisine Reşit Galip'in görüşmek istediği haberi ulaştı. "Buyursunlar," diyerek ayağa kalktı. Reşit Galip biraz yıkık, biraz yorgundu ama kendisini toparlamıştı. Tevfik Bıyıklıoğlu'nun ikram ettiği kahveyi içerken ağır ağır konuştu. "Dün akşam olanlardan ötürü çok üzgünüm. Haklılık haksızlık konusunu tartışmıyorum ama bunca sevdiğim Gazi Paşa'ya karşı çok mahcubum. Kendilerinden beni bağışlamalarını rica ediyorum. Bu duygularımı ulaştırmanızı rica ederim." Tevfik Bıyıklıoğlu duygu ve düşüncelerini Gazi Hazretlerine olduğu gibi aktaracağını söyledi ve başka bir arzusu olup olmadığını sordu. Reşit Galip gülerek ve başını sallayarak, "Sizden şahsi bir ricam var Tevfik Bey," dedi. "Bu akşam Ankara'ya döneceğim. İstanbul'a da uğramayı tasarladığım yerlere gitmeye pek vaktim olacağını sanmıyorum. Parasızım. Beni Ankara'ya götürecek kadar birkaç lira verebilir misiniz?" Bıyıklıoğlu cüzdanını çıkardı ve kendisine 25 lira verdi. "Yeter mi?" "Fazlasıyla. Teşekkür ederim." Dipnot. O yıllarda milletvekili aylığı 300 liraydı. Çıktı gitti. Atatürk uyandığı zaman Tevfik Bıyıklıoğlu durumu kendisine sunuyordu. Reşit Galip'in sözcüklerini olduğu gibi aktarmaya özellikle dikkat etti. Atatürk, "Demek haklılık haksızlık konusunu tartışmıyormuş, öyle mi?" diye güldü. Bıyıklıoğlu, "Sanırım böyle söylemişti paşam," diye karşılık verdikten sonra hemen Ankara'ya döndüğünü, yanında parası olmadığı için kendisinden borç istediğini ve 25 lira verdiğini de sözlerine ekledi. Atatürk, "Bu durumda olan bir arkadaşa 25 lira mı verilir? Bari benim hesabımdan birkaç yüz lira verseydin. Adamın parası yokmuş baksana," dedi ve ekledi. "Parası yok ama cesareti var."